Yararlı olmasa da övünmek gereklidir. Şimdi görümlere ve Rabbin vahiylerine geleyim. 14 yıl önce alınıp 3. göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenin dışında mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti. Böyle biriyle övüneceğim. Ama kendimle ilgili olarak güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim. Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten kaçınıyorum. Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedenden bir diken beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rabb'e 3 kez yalvardım. Ama o bana lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükle tamamlanır dedi. İşte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm.
Teşekkür ediyorum. Rab seninle olsun. Kiliseden selamlar kardeşler. Bugün gerçekten benim için çok büyük bir ayrıcalık. Yani bir onur, bir fırsat ve de sizinle olmaktan çok ama çok seviniyorum, mutluyum. Ve de bugün biz 2 Korintiler 12. bölüme bakacağız. Ve de umarım Rab'den büyük bir lütuf alıyoruz. Şimdi ben tekrar sadece son 4 ayeti okumak istiyorum. Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rab'e 3 kez yalvardım. Ama o bana lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır dedi. İşte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Yani o çok güçlü sözler. Çünkü problemlerimiz ve de sıkıntılarımız gerçek, derin ve de ağırdır. Değil mi? Bir kimse, yani öyle zamanlar gördün mü? Bir kimse. Evet, yani çok zor. Fakat Pavlus diyor ki burada, o şeylerden seviniyorum. Çünkü o zaman Mesih'te güçlüyüm. İlk önce sözün gelişine biraz bakmak istiyorum. Özellikle Pavlus biliyorsunuz ilk önce İsa Mesih'i hem takip etmek istememiş hem de ona karşı her şey yapmak istedi. Yani çünkü o düşünmüş ki eğer ben İsa Mesih'e karşı olursam ben gerçekten Tanrı'nın tarafındayım. Öyle düşünmüş. Çünkü fark etti ki eğer Mesih'in mesajı gerçek olursa tapınak için ihtiyaç yok. Yasa için ihtiyaç yok. Bir kahinlik ihtiyaç yok. Bu sebepten onun görev Ferisi olduğu için kesinlikle eğer Mesih'in görevi gerçek olursa Pavlus'un görevi için yer yok. Önemsizdir. Bu sebepten ona tamamen karşıdır. Ve de Stefan ile yani bir tartışma vardır. Ve de Stefan Pavlus'tan ve Pavlus'un arkadaşlarından yenmiş ve Pavlus'un otoritenin altında Stefan'ı taşlamışlar. Öldürdü. Yani 3-3,5 ay sonra Pavlus büyük bir gürüm gördü. Yani güneş gibi bir şey, parlak bir ışık gördü, iman etti. Onun hayatı tamamen değişti ve de Rab ona, yani onu hemen Arapistan'a gönderdi ve de orada çölde yaşamış 3 sene. Ve bu harika bir şey çünkü Pavlus Yahudi değil mi? Ve de yani Arapistan hangi insan grup vardır? Araplar. Ve Pavlus hemen onlarla paylaşmaya başladı. Ve de aynı zamanda Rab İsa yüz yüze tanışmış. Rab İsa ona öğretti. Yani vizyonlar verdi. Yani ona bir görev verdi. Ve de Pavlus Mesih'te o zaman büyüdü. 3 sene sonra İsrail'e geri geldi. İsrail değil, Tarsus'a geri geldi. Ve de orada birkaç sene yaşamış. Ve elçilerin işlerinde 18. bölüm, Rab onun hizmet planı değiştirdi. Vizyon verdi ve Avrupa'ya gitmiş. Ve o zaman, yani galiba Mesih'ten sonra 51. yılında Korint'e gitti. O zamanlarda Pavlus çok zorluk gördü. Bir şehire gitmiş. Onlar ya Pavlus'u attı ya da dövdü ya da ona karşı mahkeme açtı ya da kabul etmemiş falan. Her yerde problem var. Hapishanede birkaç gün oldu ve de orada hapishanedeydi. Onu vurmuş ve de çok zor şeyler gördü. Korint'ten ayrılmak istedi. Ama Rab ona izin vermedi. Hayır, Pavlus, korkma, ayrılma, çünkü bu şehirde çok ama çok halkım var. Burada kal, dedi, burada kal. Rab bana aynı şey İstanbul'da hakkında söyledi. Burada kal, ayrılma. Çünkü çok halkım var burada. Çok kişi iman edecek. Bu sebepten Pavlus 18 ay orada kaldı. Enteresan bir şey. Nasıl geldi? Vizyondan geldi. Ve de neden kaldı? Rab'in sözüne göre orada kaldı. Birçok kişi iman etti. Rab onlara öğretti ve de kilise çok harika büyüdü. Ve de bu kilise, Pavlus dedi ki 1. Korintliler 1. bölüm 7. ayet, on dedi ki sizde çok armağan vardır ve de armağan konusunda hiç eksik yok. Yani iyi bir tanıklık değil mi? Ben kendime bakarken, benim kiliseme bakarken, yani harika bir kilise, yani Rab'be şükrediyorum. Fakat hiç, yani armağan konusunda hiç eksik yok diyemiyorum. Hiç eksik yok diyor. Orada iyi öğretmenler vardır. Pavlus, Luka, Apollos ve de Petrus. Ve de ondan sonra kardeşler onlar hakkında kavga etmeye başladı. Çünkü bazılar Pavlus sevmiş ve de Pavlus en iyi öğretmen. Yani İstanbul'da gibi yani bazılar diyor Andy'yi çok seviyorum. Ya Andy diyor, Mike çok harika öğretmen diyor. Başkası ya ne Mike ne de Andy, yani Hakan çok iyi paylaşıyormuş. Yani onlar kavga ediyormuş. Biz öyleyiz çünkü karamanımız vardır değil mi? Yani bazılar bilmiyorum ki AK Parti seviyor, bazılar protestocular seviyor, bazılar ikisi seviyor. Yani karamanlar vardır. Fakat önemli bir şey, lütfun altında yaşıyoruz. Ve o kilisede bol bol lütuf vardır. Yahudi, Yahudi olmayanlar birlikte tapınmışlar. O kilisede insanlar çok değişik geçmişlerden geldi. Bir ayet okuyacağım. 1 Korintliler 6, 9, 11. 1 Korintliler 6. bölüm. 9:11. O diyor ki, günahkarların Tanrı egemenliğini miras almaya canı bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır. Ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne olanlar, ne olancılar, ne hırsızlar, ne aç gözlüler, ne aybaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rabbi İsa Mesih adıyla ve Tanrı'nın ruhu aracılığıyla aklandınız. Yani inanılmaz bir list. Ve de gerçekten ben bakabilirim, sizin geçmişiniz bilmiyorum. Fakat biliyorum ki bu listesinde hepimizi bizim hayatımız en az bir noktada görebiliriz. Değil mi? Görebiliriz. Ve de Pavlus dedi ki öyle bir insan Rabbin egemenliğine giremez. Giremez. Fakat ondan sonra siz öyleydiniz. Öyleyiniz demiyor. Öyleydiniz. Fakat Rab İsa, onun kanıyla, Tanrı'nın ruhuyla Rab bizi akladı. Ne güzel bir gerçek. Şimdi Rab'in önünde biz bembeyazız, tertemiziz. Tanrı bize bakarken İsa Mesih görüyor. İsa Mesih görüyor. Biz bugün İsa Mesih'e kadar Tanrı'nın önünde temiziz. İnanıyor musunuz? İnanmak ister misiniz? Ya daha iyi bir soru değil mi? Çünkü bazen inanamıyoruz. Fakat o gerçek. Çünkü onun kanı bizi yıkamak için yeterdir. Yeterdir. Ve o kilise o biliyordu. Ve de onlar temiz. Rab onları seviyordu. Onları çağırdı. Onları kurtardı. Onlar için gelecek bir plan vardır. Onlar Rab'in elindedir. Ve de her zaman gibi şeytan çalışmaya başladı. Biz her zaman şeytana bakarken yani çok kötü bir karakter listesi görüyoruz değil mi? Yani çok kötü. Yani yalancı falanca. Yani her şey yapar. Fakat bir şey dememiz lazım, şeytan tembel değil. Devamlı çalışır ve onlara karşı şeyler yapmaya başladı. Saldırdı, atak etti, yani onları denedi. Kandırmayı çalışıyordu ve de kilise yavaş yavaş düşmeye başladı. Pavlus onlara dikkatini çekti. Eğer birisi gelirse ve farklı bir İsa Mesih açıklanırsa ve de başka bir müjdeyi size verirse kesinlikle kabul etme. Belki de bir melek gelecek ve bir şey açıklayacak. Eğer farklı bir Mesih, farklı bir mesajı verirse o meleği kullanma. Pardon, kabul etme ve de onun mesajı sizin kilisesinde kullanma. Kabul etme. Çünkü tek İsa Mesih ve o İsa Mesih çarmıha gerildi, öldü, 3 gün sonra dirildi. Ondan başka bir Mesih'i biz kabul edemiyoruz, biz takip edemiyoruz. Değil mi? O gerçek Mesih tek kabul ettiğimiz Mesih. Fakat başka öğretmenler, acayip doktrin ile gelenler, bazılar Yakup'tan geldi, Yeruşalim'den geldi ve de kardeşler Mesih'in lütfundan yasasına gelmeyi davet etti. Biz Mesih'in lütfun altında yaşıyoruz. Bir şemsiye vardır. Ve de o öğretmenler, kardeşler buraya gelmeyi davet etti, tekrar yasasına altında yaşamak. Ve de Pavlus, hayır, biz lütfun altındayız, dedi. Kardeşler, Tanrı'nın planı İsa Mesih aracılığıyla seni tekrar yasının altında bırakmak değil. Değil. Biz yasının altında değiliz. Aynı zamanda biz yasasız değiliz. Biz Rabbin çocuklarıyız ve onun yasası gerçekleştirmek istiyoruz. Birkaç örnek vereceğim. Tamam, belki ben çok cimri insanım. Olabilir. Ve de her harika bir şey istiyorum. Ve de yani Rab Levent kardeşi çok harika yeni bir araba verir. Ve de o zaman ben çok kıskanıyorum. Ya Rab, ben o araba istiyorum. Ben ondan çalacağım. Ve de çalıyorum. Ve de şimdi benimki, harika benimki. Yasa diyor ki çalma. Çalma değil mi? Çalmayın. Yani basitçe. Fakat ben lütfun altında olduğu için ben kıskanmıyorum. Ben Rab'e şükrediyorum. Ya Rab, teşekkür ediyorum. Sen Levent kardeş ne harika bir şey verdin. Ve de ben mutluyum. Çünkü lütfun altındayken o zaman bu yasayı gerçekleştirebilirim. Fakat yasanın altında değilim. Aynı şekilde ben pastorum. Belki bir çift geliyor. Yani evliliğimizde çok problemimiz vardır falan. Yardım edebilir misin? O zaman zina etmek için fırsat değil. Çünkü lütfun altındayım. Ben gerçekten onların evliliği için dua ediyorum. Danışmanlık veriyorum. Yardım ediyorum. Çünkü onlar için en iyisi istiyorum. O günah için fırsat yok. Anlıyor musunuz kardeşler? Yani her yani emire bakabiliriz. Ve de emir burada. Ve direkt ve net. Ve de biz onun altında yaşamıyoruz. Lütfun altında yaşadığımız için o yasayı gerçekleştirebiliriz. Yani tamamlayabiliriz. Anlıyor musunuz kardeşler? O bir gerçek ve çok önemli bir şey. Çünkü eğer biz burada yaşarsak sadece birkaç cümle geliyor, birkaç söz geliyor. Yap, yapma, oraya git, oraya gitme. Öyle konuşma, öyle konuş. Sadece yasa, yasa, yasa, yasa. Fakat burada çok özgür olarak biz rahatça Tanrı'nın isteği tamamlıyoruz ve yapıyoruz. Ve Rab ondan çok hoşnut ediyor. O çok harika bir gerçek. Fakat Yakup'tan gelenler tam ters öğretmişler. Ve de kilise yavaş yavaş lütfundan ayrıldılar. Ve de o zaman çok zorluk görmüş. Çok problemi vardır. Ve de bu sebepten Pavlus onlara en az üç mektup yazmış. Birisi kaybedilmiş ve de biz o mektubu kutsal kitabımızda yok. Ve de pek önemli değil. Çünkü eğer Tanrı kutsal kitabında istediyse kesinlikle biz kaybedemeyecektik. Fakat bir daha mektup vardır. Nerede bilmiyoruz. Ve de kilisede alaksızlık vardır. Tövbe yok. Yani övünmüşler. Ya ne kadar güzel bir Tanrı. Biz günah işliyoruz. O bizi affediyor. Hamdolsun. Devam et kardeşler. Demiş. Yani çok korkunç bir şey. Bu sebepten Pavlus onlara bu mektuplar yazdı. Ve de enteresan bir şey. Onlar tekrar Tanrı'ya yani Rab'e gelmeyi davet etmedi. Yasasına gelmeyi davet etmedi. Tekrar Tanrı'nın lütfuna gelmeyi davet etti. Ve de 2. Korintiler'de 21 defa lütuf kelime kullanıyor. Kutsak yeni antlaşmasında 156 defa o kelime buluyoruz. Ve de 2. Korintiler birlikte 7 defa. Ve o kelime karis. Karis demek, lütuf demek. Aynı zamanda şükür demek. Birkaç anlam vardır. Tanrısal etkisi. Yani odul, şirin, karşılıksız sevgi, karşılıksız bereket. Mesih çarmıhtayken ne kazandıysa bize karşılıksız veriyor. O karis. Aynı zamanda biz ara sıra ruhsal armağanlar hakkında konuşuyoruz, değil mi? Ruhsal armağanlar. O kelime karis. Onlar, yani nasıl diyoruz, lütuflar. Lütuflar. O lütuf kelime karis, ruhsal armağandır. Ve de Pavlus onlara lütfuna davet ediyor. Ve şimdi 2. Korintliler 12. bölüme tekrar bakacağız. Ve de Pavlus burada kendisinin tanıklığı paylaşıyor. Çünkü bazılar diyor ki ya Pavlus'u dinleme. Dinleme, gerçek elçi değil. Çünkü yüz yüze Mesih'i görmedi. Bu sebepten ona güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz. Pavlus diyor ki hayır, ben onunla buluştum. Ben çöldeyken, enteresan bir şey. Elçiler kaç sene Mesih'in yanında? 3. Pavlus kaç sene çölde? 3. 3. Mesih'le buluşmuş. Ya sadece enteresan bir şey, aynı. Yani 3 sene ve de 3 sene. Ve Pavlus dedi ki, Mesih bana inanılmaz vahiyleri verdi. İnanılmaz. O kadar büyük olduğu için ben söyleyemiyorum. Yani Mesih yasaklamış, ben açıklayamıyorum. O kadar büyük bir vahiy bana verdiği için ben açıklayamıyorum, ben söyleyemiyorum size. Ve de Pavlus şimdi diyor ki vahiyler o kadar büyük olduğu için yani çok kolayca yani gururlu olabilirdi. Bu sebepten şeytanın melekten bir diken geldi. Bir diken. Kutsal kitap demiyor o diken nedir ve de ne yoktur. Biz bilmiyoruz. Fakat o iyi bir şey. Çünkü hepimiz farklı bir diken olabilir hayatımızda. Fiziksel, finansal, duygusal, ruhsal. Birkaç sene önce ben Amerika'dayken bir pastorluk toplantıya, dua toplantıya katıldım. Ve de orada onlar yani bir çift için dua ediyormuş çünkü problem var, evlilik problem. Ve de pastor dedi ki ya ne yaparım? Çünkü birisi diyor benim dikenim eşim. Bu sebepten nasıl yardım edebilirim? Nasıl diken ile ileri girebilir? Ben dedim ki ya sadece sonraki ayet onlara ver ve o zaman kesinlikle şifa bulacaklar. Çünkü Rab burada dedi ki benim lütfum sana yeter. Ve Pavlus diyor ki o dikenden kurtarmak için ben Rab'e üç defa yalvardım. Kutsal kitapta üç defa demek değil. Yani demek. Fakat anlam tekrar ve tekrar ve tekrar. Üniversitedeyken bir arkadaşım var. Onun adı Jesse. Söylemem ki. Çünkü fotoğraf makinesi varmış. Bir arkadaşım var. Ben hala imanlı değilim. Fakat o bir şeytanmış. Kesinlikle. Ben ona dedim ki bir gün yani arkadaş. Sadece sen 10 dakika 10 emir kırabilirsin. Başka kimse o kadar hızlı kırmaz. Sen günü o kadar çok seviyorsun ki. Ve bir gün sordum ona bir günü hakkında o günü işlemiş miydin? O dedi ki 3 defa ve her zaman 3 defa demiş. Anlam tekrar ve tekrar ve tekrar. Aynı zamanda kutsal kitapta eğer sona kadar bir şey anlatmak istersen 3 defa diyorsun. Çünkü Tanrı kutsal, kutsal, kutsaldır. Yani sona kadar kutsal. Aynı anlam geliyor. Tekrar ve tekrar ve tekrar. Rab lütfen benden bu diken yani al, beni kurtar. Kim o diken ne demek öğrenmeyi istiyor? Bir kişi, sonra söyleyeceğim. İngilizce için bekliyorum. Belki bir kimse evet ben öğrenmek istiyorum diyecekmiş. Yok. İki kişi tamam sonra konuşalım. Fakat yalvardı. Rabbin cevabı nedir? Kristeyken her zaman lütfum sana yeter. Lütufsuz olayındayken Rabbin lütfu en çok fazla parlıyor. En güzeldir. Çünkü her zamanlar kolay olursa kesinlikle ben sevinebilirim. Kesinlikle biz Rabbi yüceltebiliriz. Fakat eğer zor zamanlardayken Rabbi yüceltirsek o bir tanıklık. O iyi bir şey. Rabbin gücü parlatıyor ve de onun lütfum daha güzel görünüyor. Ve de kutsal kitapta lütuf ne demektir? Romalılar 5 diyor ki günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. O harika bir şey. Yani bir yer, bir zaman, yani bir bölümde çok günah varsa Rabbin lütfu daha çok fazla olacak. İnanılmaz bir gerçek. Ben diyebilirim kardeşler, Mesih'e gelmeden önce, yani özellikle 7 sene, benim hayatım tamamen bozuktur. Korkunçtur, yanlıştır. Eğer yanlış bir yol varsa ve de 4 tane iyi yol olursa ben yanlış seçecektim. Kesinlikle. Öyle yaşadım. Fakat Rabbin lütuf boldur ve de benim gibi bir insan kurtardı. Onun lütfu yeterdir. Aynı zamanda Elçilerin İşleri 4:33. Hizmet etmek için lütuf ihtiyacımız var. Hizmet etmek lütuftur. Ve aynı zamanda hizmetçi olmak lütuftur. Romalılar 1:5. Elçilerin 5. bölüm. Kurtarmak için lütuf kesinlikle mecburdur. Lütuf yoksa kurtuluş da yok. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Lütuf yok, kurtuluş da yok. 20. ayet. Müjde, yani kendisi lütuftur. Lütuf, karşılıksız sevgi. Romalılar 3:24. 5:1. Lütufla aklandık. Aklandık. Devam ediyoruz. Romalılar 6. Lütfun sayesinde Rab bizi tüm günahlarımızdan özgür kılıyor. Özgür kılıyor. Ben Rab'e şükrediyorum. Ben hala günahsız değilim. Fakat öyle yaşamak istiyorum ve kesinlikle benim abim İsa Mesih gibi yaşayamıyorum. Fakat eski Mike gibi yaşayamıyorum. Yani doğru yoluna doğru gidiyorum. Siz de doğru yoluna gidiyorsunuz. Değil mi? Yani bakın Mesih hayatınızda çok harika şeyler yapıyor. Yaptı, yapıyor, yapacak. Değil mi? Evet, amin. Çok güzel. Rab lütufla bizi seçti. O bizi seçti. Neden bilmiyorum. Yani bazen düşünüyorum ki eğer bir yani tanrısal psikiyatrist varsa Tanrı'yla konuşması lazım. Nasıl beni seçmiş? Nasıl? Bilmiyorum fakat seçti. Seni seçti. Seni de seçti. Seni seçti ve de o lütuf sadece istediği için seçti bizi. O lütuf. Rusal armağanlar lütuftur dedim önce de verdi. Ve de Yuhanna 1 bakacağız. Sadece 3 ayet okumak istiyorum. Yuhanna 1 ilk önce 14. Evet harika. Söz yani yaşayan söz. İnsan olup aramızda yaşadı. onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunun yüceliğini gördük. İsa Mesih lütufla doludur. Doludur. Ve de 16. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Ondan biz lütuf aldık. Ve 17. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Ve de lütuf Mesih'ten geldi. Ve de biz aldık. Ve de daha fazla verebilir mi? Evet. Çünkü Mesih lütufla nasıl? Doludur. Doludur. Her zaman biraz daha fazla vardır ve de bize vermeye hazır. Rabbin lütfu yeter. Rab o diyor. Neden lütfun sayesinde yaşamamız gerek? Neden Rab öyle bir şey istiyor? Çünkü o zaman tüm görkem, şükret, övgü ve güç ona aittir. Kesinlikle biz aynaya bakıp, ya ben yaptım diyemiyoruz. Biz bakıp, Rab yaptı. Rab yaptı diyoruz. Onu yüceltiyoruz. Ve de Pavlus'un tepkisi, yani bu gerçekten nedir? O dedi ki, işte Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm. Ben bir hayatımdan, kaça kadar devam edeceğiz? Okey, tamam, 5 dakika. Olsun. Bir örnek veriyorum. Benim en büyük oğlum David. O şimdi 17,5 yaşında. Ve doğduğu zaman, yani ölü gibi doğmuş. Masmavi, hiç hareket yok. 15 dakika için hiç nefes almadı. Ve de tam, yani ölmüş demek İstemiyorum çünkü o tam doğru değil. Doğru. Fakat aynı zamanda onun kalbinden yani 8, 9, 10 defa çalıştığı yerinde bir defa. Tık, tık, tık. Ve nefes yok. Ve de biz yani çok hızlı hastaneye gitmiş çünkü en yakın hastane 20 mil yani 35 kilometre. Ve de bizimle bir bayan vardı ve o dedi ki Mike yani senin bebeğin yani kaybediyoruz. Rab İsa'nın ismiyle ona emret. Ve dedim ki yani erkek mi kız mı çünkü iki isim seçtik yani onun cinsi bilmedik. Ve de ben şöyle gidiyorum ki saatte 160, 170 mil o kadar hızlı. Ve de ben öyle yaptım. Eşim dua ediyordu. Ve de David Michael Messi'nin adıyla nefes al. Ve David aldı. Biz hastaneye gittik. Ve de aynı zamanda yani 20 dakika sadece 4-5 defa yapmış. Hala kalbi iyi çalışmamış, maviymiş. Hastaneye gittik ve de tüpler, elektrodlar, her şey yani onun bedeninde koymuş. Ve de felç gibi bir şey, o kelime seizure ne demek? Seizure. Felç krizi gibi geldi ve de şöyle yapmış. Gibi. Paralisi tam değil. Fakat olsun öyle yaptı. Onun gözleri tam dönmüş. Ve bir dakika için ve doktorlar dedi Mike ve Lori yani siz kendi kendinize hazırlamanız gerekiyor. Çünkü senin oğlun çok büyük bir problemler olacak. Yani 20 dakika nefessiz, yani korkunç bir şey. Biz dua ettik, dua ettik, dua ettik, dua ettik. Her test yapmadan önce dua ettik. Doktorlar geldi, test doğru. Fakat başkası vereceğiz çünkü problem vardır o kesin. Hamdolsun, 2 ay içinde tüm testler normal. Tekrar, yani bir defa tekrar öyle bir felç semptomları yok. Ve de 7 gün sonra liseden çıkacak. Ve de onun noktalar hep A'lar, birinci sınıflar. Hiç problem yok. Yani biz zayıfken Rabbin gücü yeterlidir. Ben şimdi burada yani durmak istiyorum kardeşler. Örnek olarak 1 Samuel 30. bölüm oku. Çünkü orada inanılmaz eski antlaşmasındaki örnek bulacaksınız. Yani unutma, fakat zamanımız yok kardeşler. Başka bir zaman. Fakat oku. Çünkü orada Davut, Rabbin lütuf çok zor durumdayken buldu. Dua etmek istiyorum. Ya Rab, kardeşler bereketle Mesih'in adıyla. Bu kiliseyi bereketle ve Rab, eğer bugün birisi hala Rabbin lütuftan içmeseydi, lütfen fırsat ver. İman etmek için fırsat ver. Mesih'in görkemi görmek için fırsat ver. Rab, biz seni çok seviyoruz. Çünkü sen harika Tanrısın. Sen her zaman bize bol bol lütuf veriyorsun. Ve de biz senin nehrinden içmek istiyoruz. İçiyoruz Rab. Bizi doldur, bugün doldur. Senin ruhunla, senin varlığınla, senin sevginle, senin huzurunla Rab. Bizi doldur Rab. Doldur ve de yaşam ver. Yaşam kilisesine yaşam ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin.